Ayrım 101, sayfa 410, bir destan gibi, İmalat-ı Harbiye. Osmanlı Anadolu'su her türlü sanayi tesislerinde, teknik cihazlanmalardan, santrallerden ve bu arada sanayi ve teknik alanında yetişkin insan kadrosundan yoksun bir ülkeydi. Zaten Osmanlı Türkiye'si bir açık pazar, bütün endüstriyel ihtiyaçlarını yabancı ülkelerden satın alan ilkel bir tarım ve ham madde üreticisiydi. Bir yarı sömürgeydi. Amerikan bezi gibi en kaba çeşitli dokumalar imal eden birkaç tesis, İzmir, Çukurova, Antep gibi işgal bölgelerinde kalmıştı. İstanbul ise işgal altındaydı. Milli Mücadele Anadolu'su ile bağlantısı kesilmişti. Milli Mücadele Anadolu'sunda 1. Dünya Harbi, tehcirler, parantez içinde göç ettirmeler vesaire gibi sebeplerinde ayrıca etkileriyle tamirci, sobacı gibi en basit el işçilerinin bile tedariki bir meseleydi. Halbuki işte bu şartlar içinde Anadolu, yoktan bir ordu yaratmak ve bu arada harp silahları ve malzemesi için imalathane, bakım tesisleri bulmak zorundaydı. Çünkü mütareke ile beraber ve Feyzi Paşa'nın harbiye nazırlığı sırasında düşmana en az 200 bin piyade silahının mekanizmaları ile topların kamaları teslim edilmek mütareke icaplarından görülmüştü. Büyük cephane stoklarına düşman el koymuştu. Şurada burada elde kalan toplarla mermileri de birbirlerine uydurmak bir meseleydi. Ordu makine ve tamir sanayi, İmalat-ı Harbiye Mektebi denilen askeri sanayi okulu elemanlarıyla İmalat-ı Harbiye fabrikalarının pek genç yaşlarda alıp yetiştirdiği işçi ve ustalarla beslenirdi. İmalat-ı Harbiye bir ocaktı. Kendisine mahsus terbiyesi, havası ve gelenekleri olan bir ocak. Yetişkin elemanlarının bir kısmı askeri rütbeli, bir kısmı sivil olmakla beraber kademe, sanat bilgisine dayanan bir hiyerarşi içinde rütbeler verirdi. Ahmet Akar işte bu ustalardan biridir. Çıraklıktan yetişmişti. Milli mücadelenin en sıkışık günlerinde Eskişehir'e, Ankara'ya, Adapazarı'na ve her taşındığı yere takımlarını, tezgahlarını da taşıyıp her gittiği yerde bunları harekete geçiren imalat-ı harbiye ustalarından biriydi. Cumhuriyet'in bir yıl dönümü dolayısıyla Makine ve Kimya Kurumu dergisinin yazarı ondan bazı anılarını dinlemek istedi. Dipnot Makine ve Kimya Dergisi 1954, yazan Vedat Şehirlioğlu, konuşma Ahmet Akar. Top fabrikası baş teknisyeni Ahmet Usta'nın mütevazi benliği bu istek karşısında ürperiyordu. İsminden bahsedilmesini istemiyordu. Konuşurken eski arkadaşlarının da yanında olmalarını istiyordu. Nihayet konuşmaya razı edildi. Milli mücadele başlarken Eskişehir Demiryolu Atölyesi'nde çalışmaktaymış. Bir gün ona bir binbaşı gelir. Milli mücadele başlamıştır. Kamasız toplar vardır. Bunlara kamalar yapılacaktır. Fakat kama yapabilmek için Demiryolu Atölyesi'nde ne malzeme ne bu iş için tesisler vardır. Derken iki imalat-ı harbiye subayı da işe katılırlar. Torbalarından işçi gömleklerini çıkarıp bu işler için pek de uygun olmayan Şahmerdan'ın başına geçerler. Atölyedeki Rum Ermeni işçiler bunlarla alay etmektedirler. Akla gelmez zorluklarla savaşırlar. Nihayet 10,5-22 çapında ilk kama yapılmıştır. Kama topa takılır. Kırda tecrübe atışı yapılacaktır. Yapılır da. 10,5'luk top ovaları inletir. Ahmet Akar'ın ve arkadaşlarının mükafatı sel gibi boşanan sevinç gözyaşlarıdır. Sonra işleri daha da ilerletirler. Seri halinde imalata geçilir. 7,5'luk Krupp Cebel, 1,77'lik Erhard Cebel toplarının kamaları meydana çıkar. Ahmet Akar her biten kamanın üstüne bitiş tarihiyle Eskişehir markasını vururken mesuttur. Düşünür ki bunların her biri hemen yarın bir ölü topu harekete getirecektir. Arada İstanbul'dan daha başka imalat-ı harbiyeciler de geliyordu. Dipnot, milli mücadelede imalat-ı harbiye saflarında vazife alan bu atsız insanların önemli yerleri vardır. Eskişehir fabrikasında önce işe katılan subay imalat-ı harbiyeciler Nedim ve Latif Beyler, sonra İstanbul'dan gelenler Ahmet Gürsoy, parantez içinde Usta Bey, Ali Tunalt, Ömer Şaban, Yüzbaşı Halil Rıfat, Binbaşı Hüsrev Beyler, sonra daha niceleri. Fakat onlardan istenen hizmet de artmaktadır. Kama ve nişangahlarda yeni neticeler alınıyor. Sonra sıra 15-17 santimlik top kamalarına geliyor. İlk atışlar Karacaşehir istikametindeki dağlara yapılıyor. Ahmet Akar diyor ki, gürleyen topların sedaları bütün yorgunluklarımızı unutturdu. Fakat bu sefer de Eskişehir işgal tehlikesi altına giriyor. İmalat-ı harbiyecileri Ankara yolculuğu görünmüştür. Toparlanabilen takım ve malzemeyle Ankara'ya varırlar. Onlara fabrika ve atölye yerine bir süvari kışlası gösterilir. Parantez içinde şimdi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Merkezi. Ahmet Akar anlatıyor. Kışla ahırlarının gübrelerini temizlemekle işe başladık. Zemini tasfiye ettik. Birkaç baraka da kurduk. Az sonra kama ve top aksamı imal ve tamirleriyle tüfek kısmı, kılıçhane kısmı işe girişti. Başımıza geçirdiğimiz mühendis 25 yaşında Veli Bey isminde bir gençti. Tam bir amele gibi çalışıyordu. İşte o günlerde top sesleri derinden derine Ankara'dan da duyulmaya başlandı. Düşman geliyordu. İşe yetişmek için dolu mermileri boşaltmadan tornaya bağlıyor, 7-10'da 7'likleri 7-10'da 5'lik sahra toplarına uyduruyorduk. Bu sefer de Ankara'dan Yahşihan'a göç görünüyordu. Hatta ailelerimizi oraya götürdük. Ben ancak bir ahır kiralayabildim. Oğlumla karım ve kız kardeşim orada hastalıktan öldüler. Fakat bana ancak Yahşihan'la Ankara arasında mühimmat nakliyle uğraşmaya vakit kalıyordu. Düşman ricat edip de Ankara'da çalışmalar genişlettirilirken bu sefer de asıl büyük felaket oldu. Ankara'daki fabrikamız yandı. Gazi Paşa sabaha karşı fabrikaya koştu. Bize ancak teselli sözleri söyleyebildi. Üzülmeyin, ne yapalım, millet memleket sağ olsun. Ondan sonra bize Adapazarı'na yol göründü. Araba fabrikasının bir köşesinde yeniden top kamaları yapmaya başladık. 15-17 ve 15-14'lük kamalarına bu sefer de Adapazarı markasını ve bittikleri tarihi yazıyorduk. Ahmet Akar aylardan sonra Ankara'da nasıl tekrar işe başlandığını ve ortaya bir takım tesisler çıktığını anlatır. Gecelere kadar çalışırlar. Kale etrafında, kaya başında birkaç aile ancak bir küçük ev kiralayabilmişlerdir. Ama geceleri ancak kadınlar hep bir arada ve bir odada, erkekler de hep bir arada diğer odada yatabiliyorlardı. Fabrikadan saman pazarına çıkmak da bir meseleydi. Şimdiki gençlik parkı bir bataklıktı. Çamur deryası olan yolun iki tarafı ise hayvan leşleriyle doluydu. Ahmet Akar'ın ve bütün Ahmet Akarların bu hikayelerini alabildiğine genişleterek dinlemek kabildir. Bu arada Ankara'nın saman pazarında süngü yapan demircilerden, barakalarda fişek dolduran kadınlardan, sargı bezi, iç çamaşırı, çarık imalathanelerinden de alabildiğine ve hepsi de birbirinden ilgi çekici hikayeler nakledebiliriz. Hele insan unsuruna gelince, eşekle, kanlıyla yahut da sırtlarında cephelere cephane taşıyan kadınlardan, dağdaki asker kaçağını cephelerde vatan kahramanı haline getiren teşkilatçı ve sabırlı atsızlara kadar, bütün bu binlerce ve binlerce gayretler, mihnetler ve sonu gelmez alın terleriyle gözyaşlarıdır ki, 5-10 bin derme çatma harbi umumi artığı insandan, 200 bin kişilik silahlı, 2982 makineli tüfek ve 442 topluk muzaffer orduya ulaşan çetin ve kanlı yolun kaldırım taşlarını döşemiştir. Şimdi biz geriye baktığımız zaman bu yolun izleri belki pek göze batmaz. Ama bizim bugün bulunduğumuz noktaya Mustafa Kemal'in nesli, işte o taşların her birine kendi kanlarından, kendi gözyaşlarından ve alın terlerinden bir şeyler bırakmışlar, bir şeyler katmışlardır. Milli mücadelede Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dağılmış, tükenmiş bir ordu kalıntısından muntazam ve muzaffer bir ordu yaratmak için geçtikleri yolun hikayesi budur.